şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. İsrail ordusuna ait Lübnan sınırındaki bir askeri aracı açılan ateşte 7 askerin yaralandığı iddia edildi. İsrail ordusundan gelen açıklamada Lübnan sınırındaki Hardov bölgesinde hareket halindeki askeri araca sınırın karşı tarafından tank savar füze fırlatıldığı belirtildi. Ölü ya da yaralı sayısına İsrailler yer vermediler. İsrail Kanal 2 televizyonu oyalama amaçlı havan ateşi açıldığını öne sürdü İsrail karakollarına. Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'daki bazı noktaları bombalayarak misillemede bulunduğu belirtildi. Hizbullah üstlendi bu saldırıyı. Ayrıca çok sayıda ölü olduğuna dair Hizbullah ve yakın kaynaklardan haberler geliyor. Günün sıcak gelişmesi bu iken Moskova'daki Suriye görüşmeleri 3. gününe girmiş oldu. Suriyeli iç muhalif gruplar ve Şam heyeti ilk defa yüz yüze müzakerelere başlıyor. Görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katılması bekleniyordu. Muhalifler önceki 2 gün boyunca ortak uzlaşı belgesi oluşturmak için görüş alışverişi yaptılar. Bugün ve yarın toplantının son 2 gününde Şam yönetimiyle ortak tutum belirlenmeye çalışılacak. Moskova görüşmelerine Suriye'yi Birleşmiş Milletler Elçisi Beşar Cafer'in liderlik ettiği 7 kişilik bir heyet temsil ediyor. Muhalif kanadın en geniş katılımı ise 9 kişilik Suriye Demokratik Değişim için Koordinasyon Kurulu gösterdi. Katılımcılar arasında bağımsız muhalif politikacılar da var. Suriye'nin en büyük kanadı Suriye Ulusal Koalisyonu ise sadece Beşar Esad'ın görevden ayrılmasını müzakere edebileceklerini belirterek gitmemişlerdi. Türkiye'de ise bu toplantılara karşı ikili bir yaklaşım var. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtuluş bu görüşmelerden sonuç çıkmayacağı görüşünde Suriyeli muhalifler 300 bin insanı öldürmüş eli kanlı bir rejimle nasıl ulaşma sağlayacak dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Moskova'daki bu toplantıya destek verdi. Kılıçdaroğlu Suriye'ye barışın gelmesi lazım çünkü Suriye'deki her olumsuz olay Türkiye'ye de yansımış oluyor dedi. Bu iki açıklamada Radyo Sputnik'e yapıldı. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü uzmanlarından Özdemir Akbal ile bu meseleyi enine boyuna konuşacağız. Ayrıca Özdemir Akbal ile konuşacağımız konulardan biri Suudi Arabistan'daki kral değişikliği oldu. Eski kral öldü, yenisi geldi. Bu değişikliğin bir politika değişikliğine yol açıp açmayacağını konuşacağız. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın acil bir, beklenmedik, programda olmayan bir Suudi Arabistan ziyareti çıktı. Hindistan'a gidecekti. Ondan önce Suudi Arabistan'a gitme kararı çıktı. Bu vesileyle hem Suudi Arabistan-Amerika ilişkilerini ele alacağız hem de Amerika'nın adı geçen Suriye politika değişikliği konusunun ne ölçüde gözlenebildiğini, bir politika değişikliği Suriye konusunda Beyaz Saray'da olup olmadığını da ele alacağız. Ukrayna parlamentosunun aldığı karar Rusya'da büyük tepkiyle karşılandı. Ukrayna parlamentosu Rada Rusya'yı saldırgan ülke ilan etmişti. Çünkü Rusya bu kararı tepki gösterdi. Kremlin İdaresi Başkanı Sergey Ivanov, Kiev'in kararını hastalık olarak niteledi. Doğu Ukrayna'dan ölüm haberleri gelmeye de devam ediyor. Donetsk'teki çatışmalarda son 24 saatte 3 milis ve 170 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Gerilim tırmanırken Rusya'nın bölgeye gönderdiği 12. insani yardım konvoyu dün sabah yola çıktı. Uluslararası toplum ise Ukrayna krizini gerekçe göstererek Rusya üzerindeki baskıyı artırıyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi dünkü oturumda Rusya'yı insani yardım altında terörizmi finanse etmekle suçladı. Ayrıca Kiev'deki son saldırılardan ötürü Rusya'yı suçlayan bir açıklama yaptı. Ancak bu arada Yunanistan'ın yeni başbakanından çok ilginç bir çıkış geldi. Alexis Tsipras, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki saldırılar konusunda Rusya'yı sorumlu tutan açıklamasına katılmadıklarını belirtti. Kendilerine görüş sorulmadan Avrupa Birliği'nin ortak görüşü açıklandığını, bunun doğru olmadığını söyledi. Bu da Avrupalı liderlerin hoşlanmadığı yeni lider Tsipras'ın farklı bir tutumu olarak, beklenmedik bir tutumu olarak kayıtlara geçmiş oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektubun içeriğini açıkladı. Poroshenko mektubunda Ukrayna'nın doğusunda ateşkes sağlanması, Minsk protokolünün uygulanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. IŞİD'e karşı operasyonlar Orta Doğu'da sürüyor. Irak Savunma Bakanlığı başkent Bağdat'ın kuzeyindeki El Halabse ile Tel Suud bölgelerinin IŞİD'den geri alındığını belirtti. Ayrıca operasyonda 45 IŞİD militanının öldürüldüğü söylendi. Rojava'da Kobani'nin güneyinde konuşlanan IŞİD mevzileri de koalisyon güçleri tarafından vuruldu. Ürdün'de ise IŞİD'den iki rehineyi daha öldüreceğiz açıklaması geldi. Libya'da IŞİD Türkiye'li turistlerin kaldığı bir oteli bastı. Otelin en üst katında kendilerini havaya uçurduğu saldırganların belirtildi. 5 turistin yaşamını yitirdiği açıklandı. Brüksel'den İsrail'e yaptırım talebi geldi. Kosova'da polis çatışmaları durduramadı. Çok sayıda polis ve gösterici yaralandı. Vatikan'da Papa dışlanan bir trans bireyle görüştü ancak görüşmenin zamanı ve içeriği açıklanmadı. Küba'da Amerika'ya Küba yakınlaşmasına yönelik Fidel Castro'nun ilk açıklamaları geldi. Castro, Amerikalıları sevmem ancak çatışmalara barışçı çözümü reddettiğim anlamına da gelmez Amerikalıları sevmemem dedi. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde Suudi Arabistan'dan Suriye'ye, oradan Moskova'ya ve Washington'a uzanan, bir ayağı Hindistan'a kadar gidecek olan bir sohbetimiz olacak. Konuğumuz 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün Amerika Araştırmaları Masası Başkanı Özdemir Akbal hocamız. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim. Yayınlar diliyorum.
Evet, Avrupa'da Syriza'nın yarattığı etki konuşuluyor. Ukrayna son derece karışık. Suriye'de muhaliflerin bir grubunu, batı, en azından batı yanlısı olmayan ya da o kadar batı yanlısı olmayan grubunu Moskova'da Rusya topladı. Bunlar görüşüyorlar. Suudi Arabistan kralının ölümü ve yeni kral önemli bir konuşma mevzusuydu geçen hafta içerisinde. Özellikle analistler açısından önemli bir meseleydi. Orta Doğu'da çünkü son derece önemli bir oyun taşı diyelim, oyun alanı, aktör Suudi Arabistan. Buradan başlayalım. Üzerinde az konuştuk. Bunun bütün Orta Doğu siyasetine herhalde bir etkisi olacak. Amerika'nın yine bu IŞİD meselesinden sonra Suriye politikalarında bir dönüşüm olduğu söyleniyor. Moskova toplantıları belki bu bağlamda önemli. Obama'nın davranışlarında çoğunluk elindeyken olan uzlaşmacı yanına göre daha sert bir tutum ortaya çıktığı ve politika değişikliği olduğu iddiaları var. Bir seyahate çıktı bu arada. Bütün bu çerçeve üzerinde Suudi Arabistan'dan başlayalım. Onu siz birbirine bağlayacaksınızdır zaten. Buyurun hocam.
Suudi Arabistan'da kralın, yani eski kralın vefatıyla yeni kralın atanması dolayısıyla bir yönetim değişikliği olduğu aşikar. Ama bu yönetim değişikliği stratejik davranışı açısından Suudi Arabistan'ın çok belirgin farklılıklar ortaya çıkaracak mı derseniz, ben bu görüşe çok fazla katılmıyorum. Zira Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan'ın özellikle 1974 Mart'ında sona eren petrol krizinden sonra yaşadığı çok büyük, önemli bir gerginlik yok. Ha, buna istisna olarak 2001 yılında gerçekleştirilen terörist saldırılar dolayısıyla Dünya Ticaret Örgütü merkezi kulelerinin yıkılması gösteriliyor ama burada da Suudi Arabistan devlet aygıtıyla Amerikan devlet aygıtı arasındaki bir çekişmeden ziyade Suudi Arabistan vatandaşlarının dahil olduğu bir terörist saldırının yol açtığı sonuçlar üzerinden bir tartışma söz konusu. Dolayısıyla bu bile aslında devlet aygıtları ve stratejik görüş açısından bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasında stratejik açıdan önemli bir farklılık, ayrı yöne gitme noktası olmadığını ortaya koyuyor. Sonuca gelecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri için Suudi Arabistan özellikle Arap Yarımadası'nda ve ondan sonra da Orta Doğu bölgesi için en önemli müttefiklerden biri. Hem askeri gücü hem ekonomik gücü olan bir müttefik ve aynı zamanda da dünya petrol piyasasında neredeyse tabiri caizse elinde bulundurulan devlet. Bu açılardan bakıldığında Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel politikalarını yürütmesi açısından önemi aşikar. Yalnız biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi IŞİD meselesi, yani Suriye'deki olayları değiştirdiği gibi Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde de bir değişikliğe temel hazırlıyor. Şöyle ki, Suriye'de gerçekleşen olayları IŞİD öncesi ve IŞİD sonrası diye aslında iki temel tarafa ayırmak kronolojik olarak mümkün. IŞİD öncesinde malum Amerikan koalisyonu, yani bunun etrafında toplanan Amerika Birleşik Devletleri'nin, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Türkiye, Ürdün gibi bölgenin önemli ülkeleri, Beşar Esad'ın iktidardan kesinlikle gitmesi gerektiği ve antidemokratik davranışları vesaire gibi söylemler üzerinden bir politika kurguluyorlardı. Ama IŞİD'in ortaya çıkmasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin endişeleri farklı bir yöne sevk oldu. Bu da aşırı İslamcı radikal örgütlerin Suriye'de iktidarı ele geçirme ihtimali. Bu Mart 2011'de başlayan çatışma döneminde, iç savaş döneminde her zaman için Amerika Birleşik Devletleri için bir rezerv alternatif olarak düşünüle gelmişti. Ve zaten o tarihe kadar, yani IŞİD'in ortaya çıkış dönemine kadar gerçekleşen olaylarda da belli muhalif yapıların desteklenmesi, Amerikalıların tabiriyle ılımlı ve belli muhalif yapıların desteklenmemesi, yine Amerikalıların tabiriyle radikal, bu endişeye, yani radikal İslam'ın, onların tabiriyle söylüyorum, Şam'daki iktidarı ele geçirme ihtimaline dayalı. Bu kararsızlık ve bu endişe hali IŞİD'in ortaya çıkmasıyla beraber artık net bir duruşa dönüştü. IŞİD'in ortaya çıkmasında bir başka faktör de İran'ın da petrol ve nükleer güç haricinde başka bir şekilde de masaya oturma hakkını elde etmesine yol açtı. Bu da malumhaniz Şii politikalar izleyen İran'ın, bu Selefi Vahabi anlayışı merkeze alan örgütle Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de yaptığı mücadeleydi. Bu mücadele Amerika Birleşik Devletleri tarafından gayet olumlu bir şekilde karşılandı. Her ne kadar yani İran ve Amerika Birleşik Devletleri bu olumluluğu birlikte bir operasyon yapma şekline dönüştürmese de her iki ülkede IŞİD'e karşı yapılan operasyonları üstü kapalı bir şekilde desteklediler, birbirleri tarafından yapılan operasyonları ve birbirlerinin tabiri caizse bölgede ayaklarına basmamaya çalıştılar. Nükleer görüşmelerdeki ılımlı havanın da etkisiyle Suudi Arabistan karşısında önemli bir alternatifin yükselişini görmeye başladı. Bu da İran. Bu durumda Suudi Arabistan'a Amerikan politikaları konusunda tekrar kendisi bir kontrole çekmeye ve yeniden bu politikaları düzenlemeye sevk etti. Tabii şu şerhi de düşmek lazım bu noktada. Amerika Birleşik Devletleri de biraz önce söylediğimiz gibi askeri ve ekonomik gücü hayli büyük olan Suudi Arabistan'ı da bir kalemde bir kenara koyma imkan ve ihtimaline sahip değil. Bu durumun da son yansıması olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Hindistan'daki görüşmeleri Tac Mahal ziyaretini gerçekleştirmeden kesip Suudi Arabistan'a yeni krala hem taziye ziyaretinde bulunma hem de aynı zamanda stratejik meseleleri konuşma olarak gerçekleştiriyor.
Evet, Amerikan Başkanı'nın Arabistan ziyareti münasebetiyle o zaman demin de bir stratejik ortaklıktan bahsettiniz. Daha önceki programlarda da zaman zaman değindiğimiz bir mesele bu. Fakat Amerika'nın Suriye politikalarının dönüşme eğilimi taşıdığına dair hem analizler hem haberler geliyor. Aynı zamanda biz Suudi Arabistan ziyareti içerisinde buna yönelik bir alamet bulabilir miyiz? Çünkü Suriye'de Suriye meselesi sanıyorum iki ülke arasında son dönemin işte İran'la çatışma meselesi haricinde en önemli ortaklık noktası.
Kesinlikle doğru. Hatta ben sizin değişme eğiliminizin içeren cümlenizi bir adım daha ileriye götüreyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikası değişmiştir. Gerekçesi de şudur. Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'in muhtemelen çok kuvvetli olacağı bir bölgede, kuvvetli olma ihtimali olan bir bölgede müdahale edilmediği takdirde yönetimin radikal İslamcı Selefi Vahabi bir örgütün eline geçmesi endişesini taşıyarak önceliğini Esad'ın devrilmesinden IŞİD'in ortadan kaldırılmasına dönüştürmüştür. Ve bu yaklaşımda tabii Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan ilişkilerinin stratejik noktalarından birini oluşturmaktadır. Zira Suudi Arabistan'da açık kaynaklarda da belirtildiği gibi Suriye'de muhalif örgütleri askeri ve ekonomik olarak desteklemektedir. İşte bu destekleme noktası aslında Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan ilişkilerinde de ihtilafı oluşturan noktalardan biri olarak ortaya çıkıyor. Fakat ben şahsi kanaat olarak söyleyeyim, bunun aşılamayacak bir durum olduğunu zannetmiyorum. Zira hem Suudi Arabistan hem Amerika Birleşik Devletleri dış politikada son derece pragmatist yaklaşımlar sergileyebilen ülkeler ve bu cümleden hareketle de her ikisi de bir dış politika düzeltmesi yaparak ortak noktada buluşurlar. Ve bunun dışında da İran'ın etkisini de zaten dikkate alan Suudi Arabistan kendisini çok fazla küresel siyaset oyununun dışında bıraktırmak istemez.
O zaman biz Arabistan gezisinde yas ve kutlama dışında, ölen için, yas gelen kral için kutlama, evet, dışında bir politika değişikliği ile karşılaşabiliriz. Ya hemen açıklanır, belki sonra açıklanır ama böyle mi?
Muhtemeldir çünkü Suudi Arabistan'ın bölgedeki pek çok muhalif örgütü destekleme politikası IŞİD'in güçlenmesi endişesiyle en azından şimdilik ara verilmiş olacaktır. Dolayısıyla bu noktada bir değişikliği görmek mümkündür.
Evet, peki Suriye'de muhalif bir grup, çok çeşitli muhalif gruplar olduğu için bir muhalif heyeti diyelim, muhalifler heyeti Moskova'da toplantı halindeler. Bugün itibariyle ilk iki günü sadece muhalifler kendi aralarındaydılar. Bugün itibariyle de daha uluslararası bir boyuta Şam'ın temsilcilerinin oturması, Rusyalı yetkililerin dahliyle katılacak. Bu toplantının başlangıçta sessiz gidiyordu fakat Birleşmiş Milletler'in yanı sıra Amerika'dan da teşvik edici açıklamalar geldi. Buradan Obama'nın değiştiğini ya da dönüştüğünü söylediğiniz yeni politikasına uyumlu bir imkan çıkma ihtimali diplomatik alanda mümkün mü size göre?
Şimdi bunu zaten şey diye değerlendirmek lazım. Cenevre toplantılarının Suriye'nin kendi sahasında deplasmanda olmadan düzenlenen şekli. Zira Cenevre toplantılarına da baktığımız zaman muhaliflerle Suriye devletinin başındaki yetkililerin masa etrafında toplanılmaya çalışılması ve ortak bir mutabakatta buluşturulma çabası olarak görmüştük. Fakat Suriye yetkililerinin, yani Suriye devlet yetkililerinin bu noktada IŞİD öncesi dönem olduğu için tekrar bunu söylemekte fayda var, gitmelerine yönelik bir kurgulama yapıldığı için genel ve toplantıları sonuç vermemişti. Bugün gelinen noktadaki farklılık ise şu, artık bir IŞİD meselesi var. Bu IŞİD meselesi aynı zamanda Suriye'deki belli başlı bazı muhalif grupları da tehdit eder halde. Yani Suriye devlet yetkilileri, bazı muhalif gruplar, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya IŞİD meselesi dolayısıyla ortak bir paydada buluşmuş durumdalar. Amerika'nın toplantılara belli bir noktada vermiş olduğu destek ve olumlu görüş yansıtması da bu şekilde okunabilir. Ve dolayısıyla da yine biraz önce söylediğimiz gibi IŞİD politikası dolayısıyla bir dönüşüm de söz konusudur Obama politikalarında.
Değerli hocam, süremiz doldu. Sorular daha vardı ama başka programlara, başka gelişmelerle birlikte bırakalım. Değerli dinleyiciler, konuğumuz 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü uzmanlarından Özdemir Akbal hocamız idi. Suudi Arabistan'dan başlayan Orta Doğu'yu kralın ölümü çerçevesinde bir yeniden değerlendirdiğimiz ve Amerikan Başkanı'nın Suudi Arabistan ziyaretini içine alan bir sohbet idi. Çok teşekkür ediyorum Özdemir Akbal hocam katılımınız için.
Ben teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.